Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bu bölümkü konuğum Ayşe Akta. Merhaba, hoş geldin.
Merhabalar Ender. Öncelikle davetin için çok teşekkür ederim. Çünkü ben Üretim Bandı'nın aktif bir dinleyicisiyim. O sebeple şu an burada konuk olmak benim için çok mutluluk verici. O yüzden sana çok çok teşekkür ediyorum.
Ha, Üretim Bandı'nın aktif, artık yani o seviyeye geldik yani. Artık Üretim Bandı'nın aktif dinleyicileriyle konuk almaya başladık. Bu arada soy ismini söylerken zorlandım. Akta diye kafama kodlamışım. Akta olunca diye böyle zor oldu. Kusura bakma.
Hiç problem değil.
Son olayım bari diyelim. Devam edelim. Çok teşekkür ederim ben de. Davetini kabul ettin. Çok hızlı gerçekleşti her şey. Ben senin İBB Verilab'daki siber güvenlik alanında kadın olmak la alakalı başlayanı söylüyor olabilirim.
Doğru.
Biraz ona baktıktan sonra hani seni bu tarafta hiç davet etmediğimi gördüm. Çünkü biraz daha hani sayıyı eşit tutmaya çalışıyorum. Üretim Bandı Teknik kanalında hani hem kadınlardan hem erkeklere de ya da kendini nasıl tarif eden insanlara yer vererek hani bunu dengelemeye çalışıyorum. Seninle de biraz konuşalım dedim. Biz yeni tanışıyoruz seninle. Ben de şu an benim için de birçok şey yeni olacak zaten. Biraz kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun?
Tabii Ender. Bahsettiğin gibi biz aslında Sisters Lab aracılığıyla seninle tanıştık. Ben bilgisayar mühendisiyim, 23 yaşındayım. Türknet firmasında siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyorum. Bu kanalda dediğim gibi konuk olduğum için çok heyecanlıyım. Böyle senin spesifik sorun varsa ben böyle kısaca kendimi tanıtmış olayım. Onlar üzerinden gidebiliriz.
Siber güvenlik alanından önce bir şeyler yaptın mı? Yoksa böyle hani bilgisayar mühendisliğinden mezun olduktan sonra direkt siber güvenlikle mi başladın?
Şöyle oldu aslında Ender. Lisans sürecinde aslında bilgisayar mühendisliği okurken biliyorsun ki pek çok alt alan var ve hangisini seçeceğim noktasında kendime bir roadmap oluştururken çok zorlandım diyebilirim. 2. ve 3. sınıfta ben mobil oyun geliştirme, web geliştirme gibi alanlarda çalışmak istediğimi düşünüyordum ve tamamen yazılım odaklı bir kariyer roadmap'i çizmiştim kendime. Bunun için de çeşitli aslında çalışmalar yapıyordum. Hem eğitimlere, seminerlere katılıp hem işte proje üretmeye çalışıyordum. Yaklaşık böyle 1,5-2 sene bu alanlarla uğraştıktan sonra hiç keyif almadığımı ve bu alanda ilerlemek istemediğime karar verdim. Lisans sürecimin 3. senesinde de dedim ki farklı alanlara bakayım, neler var, ne yapabilirim. O sırada da siber güvenlik alanıyla tanıştım diyebilirim sana. Bu şekilde böyle ilgi alanımı keşfettikten sonra aslında tamamen siber güvenlik alanında eğitimler almaya başladım. Zaten bu keşif sürecinde de sık sık işte seminerlere, işte ilham olabilecek bu alanda çalışan kadınların konuşmalarına vesaire katılmaya çalışıyordum. O sebeple böyle bir başlangıç yaptım. Bunun sonunda da eğitim sürecinin sonunda da ben dedim ki sadece teknik eğitimle olacak bir iş değil. Bir staj yapayım. İşin içine böyle bir karışayım, bir elime bulaştırayım, bakayım neler çıkacak karşıma. Bu amaçla da ben staj programlarına başvurmaya başladım. Böyle staj deyip geçmemek gerekiyor gerçekten. 3 mülakatın sonunda bir staja kabul aldım. Ve yaklaşık burada bir sene boyunca önce gönüllü bir şekilde sonrasında da uzun dönem stajımı bir sene boyunca bir siber güvenlik firmasında yaptım. Sonunda da bir iş teklifi aldım aslında aynı firmadan ama orada başlama fırsatım olmadı. Kariyerime farklı bir firmada, kendim yine mülakat deneyimlerimle başladığım bir firmada, Londra menşeli bir firmada çalışmaya başladım siber güvenlik uzmanı olarak. Ben böyle bugün özellikle katılma sebebim bana çok fazla soru geliyor. İşte siber güvenlik alanında çalışmaya nasıl başladın? Kolay bir şey mi? İlk işe giriş nasıl gerçekleşti? Birazcık bunlar üzerine konuşmak istiyorum aslında. Bahsettiğim gibi bir sene boyunca staj yaptım dedim ama hani başıma pek çok şey geldi. Öyle söyleyebilirim yani bu noktada.
Birazcık burada seni dinlendireyim mi? Hemen bir tabii şey soracağım aslında. Direkt oraya gitmeyelim de.
Tamam.
Bana da o yetkiyi verdin, kesme yetkisini. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir oraya gitmeden önce birkaç şey var burada önemli bence. Bunları ben değerli buluyorum. Şimdi birincisi şu aslında neden bilgisayar mühendisliği okumak istedin? Yani benim de aslında seni üretim bandını almaktaki nedenlerimden biri tamamen sen o şeyi söyledin biraz anlatmak insanlara. Ki sen biraz daha tırnak içinde taze mühendissin bize göre. Bize göre diyorum çünkü yani. Ya şimdi ben insanlara bir şey bir şey söylediğim zaman kendimi o zamanki hallerinden söylüyorum ama benim zaman 2011-2012'nin şartlarıyla söyleyince çok oturmuyor orada yani hani aslına baktığında. O yüzden hani daha böyle yakın birinin konuşması söylemesi bir nebze bence daha iyi olabiliyor. Şimdi bir filmi başa sarmak istiyorum. Birincisi neden bilgisayar mühendisliğini seçip gittin aslında? Bir mevzu orada başlıyor çünkü. Ondan sonra tabii bu şeye gireceğim. Üçüncü sınıfta oyun programlama falan düşünürken ne denedin de ne olmadı da siber güvenliğe yöneldin gibi bir şeyle devam edebiliriz.
Tabii. Öncelikle neden bilgisayar mühendisliği oradan başlayayım. Ben böyle lise yıllarında da işte ne seçsem ne yapsam vesaire diye düşünürken aslında ben tamamen böyle güzel sanatlar okumak isteyen işte o kısmı beslemek isteyen biriyken çok buna ailem müsaade etmedi. Dediler ki işte okuyabileceğin bölümler listesi belli. Bizde genelde öyle seçiliyor maalesef ki. Ve birçok kız arkadaşımda da bunu duyuyorum. İşte dediler şu meslekleri seçebilirsin. Ben de içlerinden gerçekten en ilgimi çekebilecek olan mühendisliği seçtim. Bizim Karadenizliyiz de bilirsin. Böyle orada müteahhitlik vesaire çok popüler bir meslek. Ailem de bu işle geçiniyor ve dediler ki sen inşaat mühendisliği oku. Ya dedim bir durun. Hani ben varım. Fikirlerim var. Ben bunu istemiyorum. Ve aslında bayağı mücadele ederek ben bu bölümü seçtim diyebilirim. Ve bana en başta kendi abim olmak üzere işte benim çok arkadaşım yok. İşte o fakültelerde de çok bilgisayar mühendisi yok aslında. Kadın bilgisayar mühendisi yok. İşte bence sen seçme, zor okursun, zorlanırsın vesaire gibi söylemlerle aslında bu mücadeleyle seçtim diyebilirim. Ve gerçekten başarılı bir şekilde de bitirdim okulu ve çok severek okudum. Yani okurken birçok hemcins meslektaşım olacak insanlara göre de daha başarılıydım diyebilirim. Siber güvenlik alanına peki nasıl kaydım konusunda da şöyle. Mobil geliştirirken Unity ve C# gerçekten hiç bana hitap eden iki teknoloji değil. Hiç keyif almadım gerçekten. Yani bana çok sıkıcı geldi. Sürekli böyle bir aset satın almam veya işte bir tasarımcıdan bunun gelmesi gerekiyor. Ben böyle daha çok kendim yapayım. Bir şey üreteceksem kendim üreteyim insanıyım. O sebeple çok orada barınamayacağımı düşündüm açıkçası. Bir de biraz da böyle işin mantık kısmına bakan biri olarak girip LinkedIn'de sürekli işte potansiyel işte seçtiğim bölüme göre ben çalışabileceğim firmaları listelerim. Ve böyle hedef gibi işte şu kadar çalışıp bu emeği verirsem, bu projeyi geliştirirsem burada çalışma imkanım olur gibi kendime hedefler koyarım genelde. Burada da öyle ilerledi. İşte ben aslında web geliştirme ve mobil oyun geliştirmeyi birlikte yürütmeye çalıştım. Belki ikisini bir anda yapmaya çalışmam zor gelmiş olabilir. Belki de gerçekten keyif almadım, bilmiyorum. Web tarafında da yine JavaScript, işte HTML, CSS orada başlangıçta öğrendiğim dillerdi. Orada da dediğim gibi aslında siber güvenlik alanına geçişte de hani web kısmında örneğin o teknolojileri bilmen gerekiyor ki siber güvenlik alanında onları istismar edebilesin veya koruyabilesin. O sebeple hani onu öğrenirken bile o kısımda bırakmayıp siber güvenliğe ilgi duymaya başladığımda da devam ettim ki hani ileride bu teknoloji nasıl çalışıyor bileyim ve ona göre onu güvenlik anlamında koruyabileyim. Bir de siber güvenlik anlamında özellikle geçmemde etken o zamanlar Trabzon'da okuyordum ve orada Kodla diye bir etkinlik düzenleniyor. Oraya gelen bir konuşmacı çok etkilemişti beni. Onların yine siber güvenlik kulüpleri vardı o zamanlar. Hem kulüpteki çalışmalar hem dediğim gibi gelen o konuşmacının anlattıkları işte kariyer süreci ve benim daha sonra araştırmamla birlikte dedim ki ben bu alanda çalışabilirim ve araştırmaya başladım.
Ya şimdi aslında şeyi çok güzel söyledin ki ben onu soracaktım zaten. Şimdi senin çalıştığın alan biraz daha böyle siber güvenlik alanında şu an tam olarak ne yapıyorsun bilmiyorum. Yolunda uzun zaten. Daha biraz daha başlarındasın bildiğim kadarıyla. Fakat neyle uğraştığını biraz bilmen lazım ya. Mesela bir işte internet nasıl çalışıyor? Bir web sitesi nasıl çalışıyor? Yani bir web frontendçi de bilmeli, backendçi zaten bilmeli. Ama sen biraz daha fazla bilmelisin gibi. İşte o course nedir, XSR nedir? Yani bu tip protokoller nedir, nasıl çalışır bilmem ne. Bunları biraz böyle görüp şey yapmak. Ama sen sanırım biraz daha böyle ya program yazmayı herhalde içine sindiremedin. Çünkü Cambly'de bir hocayla konuşuyoruz ve çok uzun zamandır konuşuyor. Yani o çok uzun zamandır dediğim de bir vardır herhalde 8-9 ayı. Böyle artık şey dedi herhalde hani favori meslek ya. Ben de ya yazılım öğrenmeye nasıl başlayabilirim falan diye bugün konuştuk hatta. Şimdi onu bugün işte o öyle deyince bana ben de hani şeyi anlatıyorum. Ya yazılım öğrenmekte problem yok da bir kere sana uygun mu onu bir şey yapman lazım. İşte hani bir kere biraz daha böyle hırslı olman. Ya hırslı olman derken şey ilgili olman lazım. Sabırlı olman lazım. Hatalarından ders olması bilmen lazım. Kendine çok baskı yapmaman lazım. Çünkü çok fazla hata yapacaksın ve çok fazla hata yapman lazım. ya pratik yapman lazım, hata yapman lazım. Bu böyle bir süreç. Acele etmemen lazım gibi gibi. Biraz galiba hani Trabzon'un da Karadeniz'in verdiği de böyle heyecandan dolayı sen hani hemen bir şeyler olsun istemişsin sanırım. Olduramamışsın. Ya da olduramamışsın demeyelim de şartlar o zaman iyi gelmemiş ve oluşmamış olabilir. Seni mutlu etmiş olmayabilirim. Siber güvenlikte Kotla'da rastlaman çok güzel. Buradan işte insanlar topluluklara dahil olmak, konuşmalara gitmek bunlar çok çok değerli. Online de olsa offline'lar daha değerli zaten. Burada zaten örneğini ya burada 50 kere söyledik de 51. kez de Ayşe de tekrarlıyor. Şimdi Ayşe şeye geleceğim. Siber güvenliğe geçtiğin andan itibaren o zaman onun senin yani çalışmaya başladık dan sonra onun seninle alakalı olduğunu ya ben bunda mutlu olabilirim iyi nerede edindin?
Şöyle şimdi siber güvenlik alanında kendimi geliştirmek için işte pek çok site var aslında. Yani yazılımda da yine benzer şekilde var ama işte TryHack mi, Hack the Box gibi sanal odaların olduğu tamamen öğretmeye yönelik platformlar var. Burada aslında ben o odaları çözerken gerçekten mutlu hissettim. Ya hani birazcık da vardır ya böyle hani hackerlık işte isteği bunu yapabiliyorum ileride işte şunu da yaparım. Konular çok keyifli geldi açıkçası. Yani o platformlar beni birazcık daha bu alanda çalışmaya itti. Çünkü gerçekten keyif alarak yaptığım bir şeydi. Az önce sen de bahsettin hani belki olduramadın, belki istemedin şeklinde. Yani yazılımda şu yoktu mesela. Bence o alanı seçmende o an orada okuduğun öğretmenin, akademisyenin bile önemli yani. Seni etkileyen isimler bence o alanı seçmende çok önemli bir kriter diye düşünüyorum. Benim bir de çok örneğim vardı. Siber güvenlik alanında çalışan tanıdıklarım vardı. Ve hani şey, kadın sayısı çok azdı. Genelde tanıdığım kişiler hep erkekti ve böyle bana bir şey yapamazsın da ve hani sonra seyret gibi bir karakterim var. Sevmiyorum yani yapamazsın lafını sevmiyorum ve bence hiç kimseye söylenmemeli. Az önce de söyledim belki ilgimizi çekmiyor olabilir. Olduramamış olabiliriz ama bir noktada eğer bize göre ise az önce de bahsettiğin örnekte gibi efendinin işte ona yönelttiğin soru gibi bize göre ise bir noktada bence kavrayabiliyoruz her şeyi. Ben de dediğim gibi hani eğitimden aldıkça hiç bunalmadan yapabildiğimi düşündüm. Devam edebildiğimi, proje çıkarabildiğimi gördüm. Bunun yanı sıra işte staj sürecimde yine yaptığım şeylerin beğenildiğini gördükçe hani motive oldum ve dedim okey hani bu işe göreyim, uygunum, yapabilirim. Birazcık bu şekilde ilerledi diyebilirim.
Kodla'da tanışıyorsun, okey diyorsun. O eğitim dediğin şeyler neler mesela? Yani birkaç site söyledin ama onları biraz daha böyle anlaşılır bir şekilde söylersen mutlu olurum. Sen hani hangi eğitimleri aldın da ondan sonrası böyle 3 mülakatlı stajlara girdin ve hani kazandın ettin. Yani nasıl geliştirdin kendini o dönemde en azından?
Tabii bahsedeyim. Ben ilk önce işletim sistemleri ve network bilgimi geliştirmek üzerine bir roadmap çizmiştim kendime. Çünkü hani işin temeli oradan başlıyor birazcık. Bunun yanı sıra programlama dili öğrenmeye devam ettim. İşte hem JavaScript hem Python öğrenmeye devam ettim diyebilirim. Çünkü ne kadar siber güvenlik alanı yazılımdan uzak gibi hani şey olarak görülse de aslında çalışma hayatında bunları kullanıyorum. Bunun yanı sıra ben çeşitli bootcamp'lere katıldım ve bu bootcamp'lerde çıkardığım projeler veya bireysel TÜBİTAK yarışmasına vesaire katılmıştım. Orada yaptığım projelerle kendimi geliştirebildim diyebilirim. Network anlamında özellikle Cisco'nun da bir sürü ücretsiz kursu var. Network anlamında işte CCNA, CyberOps veya siber güvenlik temelleri şeklinde bir başlangıç yaptım. Bu temelleri öğrendikten sonra zaten network için bir eğitim şeklinde Cisco'nun adım adım ilerlediğiniz bir sistem var. Tek tek onları aldım. Sonrasında Akbank'ın bir siber güvenlik analisti eğitimi vardı. Seçilen adaylar işte 6 ay boyunca siber güvenlik temellerinden başlayarak bir siber güvenlik analisti olabilecek kadar bir eğitim, bir bootcamp düzenlenmişti. Ben de onu kazandım aslında ve o 6 ay boyunca o eğitimi aldım. Bu eğitim aslında şey böyle hani bootcamp'lere şey gözüyle bakılıyor işte eğitim çok da önemi yok filan ama her ay sınava tabi tutulduğumuz ve belli bir notun üzerinde alanların geçtiği bir akademiydi diyebilirim. Bunun sonunda da zaten eş zamanlı olarak bu akademiyle birlikte de aldığım farklı eğitimler vardı. İşte mesela bunlardan bir tanesi CyberPet isimli bir akademi var. Burada hem mentorluk desteği alıyorsunuz. Siber güvenlik anlamında size bir roadmap çiziliyor. Neleri öğrenmelisiniz veya neyi biliyorsanız üzerine nasıl kendinizi geliştirebilirsiniz şeklinde. Burada tanıştığım isimler gerçekten çok etkili oldu diyebilirim. İşte CyberPath'ten mesela Besim Altınok isminde bir siber güvenlik uzmanı var. Zaten CyberPath de onun kurduğu bir oluşum. Orayla başladım. Orada öğrenci eğitimlerini alıyordum. Sonra tamamen junior bir pentester'ın bilmesi gereken bilgilerin olduğu bir eğitim modülü vardı. Onu satın aldım ve onunla devam ettim. Bu sırada da ben iş mülakat deneyimi edinmek için sürekli başvuruyordum açıkçası bir yerlere. Hani şey diye düşünüyordum. Kabul almasam bile en azından ne soruluyor görürüm ve hani mezun olmama yakın bir dönemde de bir şekilde iş bulurum şeklinde düşünüyordum.
Şimdi işe geçmeden önce yine bir araya gireceğim seni dinlendirmek için tekrardan. Birincisi o kadar çok eğitim, o kadar çok yön söyledin ki. Şimdi sen bunları biliyorsun aslında. Bunları çok işten söylüyorsun ama şu nokta çok önemli. Sana bunları kim söyledi? Sen bunları nasıl buldun aslında? Zaten yani konu biraz o ya.
Şöyle, yani bence siber güvenlik alanına ilgili birisi meraklı ve araştırmacı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben kendim çok araştırmıştım ve hani genelde yabancı YouTuber'ları takip ediyordum. İşte onlar zaten size bir roadmap çiziyorlar. İşte genelde şey denir zaten, işletim sistemleri ve network bilginizin sağlam olması gerekiyor ki daha sonrasında siber güvenliğe bir giriş yapabilin. Açıkçası ilk başta ben tamamen kendim araştırarak bir şeyleri bulurken daha sonra bir mentorluk sürecine de girdim. İşte bu bahsettiğim CyberPath aslında aynı zamanda mentorluk hizmeti de veriyordu. Mentorum sayesinde de aslında bildiğim şeylerin üzerine yeni bir yol çizebildim diyebilirim.
Bu ne kadar bir süre aldı? Bu eğitimler, hazırlıklar, bootcamp'ler falan.
Yani
çalışmıyorsun değil mi bu arada?
Yok, hayır, çalışmıyorum ama ben yaklaşık 1,5 sene falan çalıştım yani kendi başıma hiçbir yere başvurmadan. Hem kendim çalıştım, hem kurs aldım, hem proje geliştirmeye çalıştım.
Peki var olan toplumu, aileni ve yakınındaki insanları nasıl yönettin bu süreçte? Bir de ya bunun kadın erkeği yok tabii ki, bunun her türlü şeyde mezun oldun, hemen işe girip çalışmanı bekliyor insanlar doğal olarak. Belki eskiden daha kolaydı, şu an daha kolay bilmiyorum. Gerçekten ama zor bir mesele. Üniversiteden mezun olduğunda, eğer üniversitede bir şeyler yapmadıysan eğer. O yüzden hani sen o süreyi ayırmışsın kendine. Etrafını nasıl kontrol ettin? Hiç böyle bir baskı geldi mi? Geldiyse sen, özel değilse de anlatmak istersen nasıl yönettin?
Tabii belki insanlara böyle cesaret verir diye anlatmak isterim. Ben mezun olmadan önce iş buldum. Bu bahsettiğim 1,5 senelik süre aslında okurken yaşadığım bir öğrenim süresiydi. Mezun olmadan aslında ben bir dönem önce kadar iş bulmuştum. Ama şöyle bir zorluk yaşadım. Yani ben aynı zamanda aileme de destek olan bir öğrenciydim ve ekstra kendim çalışıyordum. Üniversite dışında işte dışarıda çalışıyordum. İşte geri kalan vaktimde gelip bir şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Genelde böyle dışarıdan, Twitter'dan ya da işte LinkedIn'den falan bana böyle mesajlar geliyor. İşte bizim böyle bir vaktimiz yok ki, siz bu eğitimleri almışsınız ama işte bizim şöyle böyle. Ama yani bir noktada tabii ki herkesin hayatı biricik, hani kendi sorunları kendine özel ama dediğim gibi bir örnek olabilmesi adına benim de çok öyle kolay yaşadığım ve kolay kazandığım bir hayatım olmadı. Belki
İllaki
böyle
o zaten senin. Evet, senin ya bugün desen ki yani işte yastık fırlattı falan, o sen de çalışan başkasında çalışmayabilir. Ben yanlış anlamışım demek ki. Ben bütün bu olanlar mezun olduktan sonra gerçekleştiğini düşünmüştüm. Okey, şimdi doğru anlamış oldum. Çalıştım dediğin yer staj mı yaptın bu 3 aşamalı geçtiğin, yoksa normal başka bir iş miydi?
Şöyle, bir sene boyunca staj yaptım. Bir senenin sonunda bir junior aday olarak işe başladım. Staj mülakatım 2 aşamalıydı. İş mülakatım hatta 4 falan aşamalıydı. Bunlardan da bahsetmek isterim. Stajda böyle mülakata girdiğim kişi gerçekten hani o da bu yine bu alanda çalışma isteğimi arttıran birisiydi. Yani ben aslında ilk staj mülakatımda hiçbir şey, yani bildiğim her şeyi unuttum. Yani adımı sorsaydı şey derdim, hiçbir fikrim yok ismimle ilgili. O kadar böyle garip cevaplar verdim ki anlatamam size ama sonra bir noktada toparladım. Dedim ki hani gerçekten biliyorum ama çok heyecanlıyım dedim. Hani 5 saniye sadece bekleyebilir miyiz dedim. Çünkü gerçekten çok istiyorum ve çok emek verdim. Bu hiç benim hevesimi kırmadı sağ olsun Yusuf hocam. Kendisine de buradan sevgilerimi iletiyorum. Hiç kırmadı beni ve şey dedi. Hani isteğini anlayabiliyorum. Birazcık dinlenelim. Böyle kalktı bana Metallica'dan bir şarkı açtı. Sever misin bunu falan dedi böyle. Beni bildiğiniz böyle sakinleştirdi. Sonra biz başladık. Böyle yavaş yavaş sormaya başladı ve bildiğimi fark edince tamam dedi, olabilir. Heyecanını da burada aşarsın. Burada da biz sana bunu kazandırırız vesaire. İlk bu şekilde bir staja başlayabildim. Ama dediğim gibi mesela o mülakatta o heyecanım vardı ama öncesinde yaptıklarımla aslında hani 1,5-2 sene diyorum ama bunlar gerçekten hani tek bir şeye odaklanıp sadece ona çalışıp bir amaç için uğraşınca çok kısa bir süre gibi gelmiyor insana açıkçası. İlk bu şekilde açıkçası staj mülakat kısmım ilerledi.
Gördük ki metal müzik insanı rahatlatıyormuş. Evet. Yani bunu birçok kere söylüyorum ama neyse, kimse dinlemiyor. Bir şey diyeceğim. Şimdi Bir yere ben geçenlerde podcast'te konuk oldum. Alaylı ve okullu mühendis konusunu konuştuk. Ben okulluyum ama ben okullu alaylıyım diyorum aslında. Yani okulda birçok şey öğrendim ama bunları pratikte uygularken aslında alaylılar kadar çok çalışarak ve bir şey, yani tabii ki onlar da çok çalışıyordu, az çalışıyordu bilmem ama o taraftan da çok fazla şey öğrendim ben. Okurken belki %49 öğrendim, öbür tarafta %51 öğrendim o dünyada baktığında benim için öyle gerçekleşti. Çünkü okul beni çok sıkıyordu, çok fazla teorik ders vardı. Şimdi sen hiç düşünüyor musun? Çünkü eminim mühendislik okumamış insanlar da bu alanda çalışmak istiyorlardır. Onlar için de uygun mudur? Yoksa illa böyle bir mühendislik eğitiminden geçmeleri gerekiyor mu? Senin düşüncen, yani neler oldu? Öyle olmasaydı nasıl olurdu? Hiç düşündün mü?
Tabii. Bu soruyu ben de çok fazla alıyorum. Hem dediğin gibi farklı mühendisliklerde okumuş insanlar bu alanda çalışmak istiyor. Hem de gerçekten hiç alakası olmayan bölümlerden sorular soruluyor. Bu noktada ben şöyle düşünüyorum. Hangi bölüm mezun olursa olsun bir insan bence ilgisi varsa bu alanda çalışabilir. Sadece daha fazla efor sarf etmesi gerekebilir ilk işe girişte diye düşünüyorum. Çünkü mühendislik disiplinin bence bize kazandırdığı bir şeyler var. Yani az önce de bahsettim. Ben mesela işte network ve işletim sistemlerinden başladım diye. Ben aslında bu dersin temelini ilk üniversitede aldım. Sonra üzerine bir şeyler koyarak ilerlettim. Ama işte sıfırdan gelecek birisi muhtemelen bunları bilmeyecektir ve bir eğitim alır. O da yine aynı benimle aynı bilgi düzeyine sahip olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben bir tık daha ilerideyken belki o bir tık geriden gelecek ya da iki katı çalışmak zorunda kalıp benimle eşitlenecek. Ama hangi bölümden olursa olsun bence her insan bu işi yapabilir diye düşünüyorum.
Yok, işi yapmalarında bir şey yok tabii ki, herkes yapabilir belirli bir emek gösterdikten sonra. Sadece buradaki demeye çalıştığım, okuduğun bölüm sana ekstra bir böyle hani katalizör etkisi gördüm, arkadan itti mi seni anlamında söylemek istedim. Zaten şey diyecektim, hani operating system ve network dersleri bilgisayar mühendisliğinde zaten must dersler alınıyor. Hani belki iyi alamadın, belki o zamanlar çok ilgi göstermedin. Mesela ben operating system, ben mesela şu an söylüyorum çok rahat bir şekilde, keşke işletim sistemleri dersinde daha ilgili alakalı olsaydım diyorum. Bunu da yani çok, ben web alanında çalışıyorum. Çok fazla işim olmuyor aslında ama gene de oluyor. Yani bir şey olarak içimde kalmış benim. Network o kadar değil ama nedense o böyle bir şey yani. Hani daha hakkını verememişim diyorum mesela o ders için özellikle. O yüzden değerli. Bence hani nerede okursanız okuyun. Artık bir de açık ya her şey. Çok fazla etrafta kaynak var. Onları da üniversitede okurken bence pekiştirebilirler gibi geliyor bana. Şeyi soracağım buradan sana. Şimdiki çalıştığın yere geçmeden önce bir kadınlar var dedin etrafında bu sektörde çalışan, kimler onlar? Yani isim vermek istiyorsan vermeyebilirsin ama isterim isim vermeni aslında. Belki selam göndermek istersin. Daha önemlisi onlardan ne gördün? Ne oldu da onlar sana ilham oldu?
Tabii yani kısaca bahsetmek çok isterim açıkçası. Birazdan da bahsederiz diye düşünüyorum ama ben Sisterstep aracılığıyla da aslında pek çok siber güvenlik alanında çalışan ve aynı zamanda IT sektöründe çalışan insanla tanıştım. Bunlardan bir tanesi Nur Yeşilyurt. Kendisi şu an Amazon'da çalışıyor. Red Team alanında. Bir diğeri de yine onun eski iş arkadaşı olan Burcu Yarar. Kendilerine buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ya benim için çok büyük rol modeller. Çünkü ne kadar bu bazı insanlar tarafından kabul edilmese de erkek egemen bir sektör burası ve bu sektörde çok başarılı bir örnek ikisi de diye düşünüyorum. Bu noktada ben kendimi geliştirirken de açıkçası sürekli gün içerisinde onların LinkedIn paylaşımlarını böyle stalklarken kendimi buluyorum. Çünkü çok kıymetli bilgiler paylaşıyorlar ve aynı zamanda kendileri mentorluk desteği de veriyorlar öğrencilere. Üreten insanları sevdiğim için bu insanlar da açıkçası bana ilham oluyor diyebilirim.
Güzel konuyu bağladın, tebrik ederim. Bir podcaster gibi mentorluk konusuna gelmek istiyordum ben de. Bu iki tane değerli insanla tanışmış olman da etkinliklerden falan mı oluyor, yoksa sen tamamen böyle internet üzerinde denk mi geldin?
Şöyle, Nur Hanım'la etkinlikte tanıştım. Burcu Hanım'a da ben kendim yazıp darladım kendisini birazcık. Dedim ki lütfen bana mentorluk desteği verir misiniz? Ben sizi çok seviyorum. Çok örnek alıyorum. Kendisi zaten böyle bir şey yapıyormuş ve severek bana yardımcı oldu. Ve sonrasında da çok destekledi gerçekten. Hani bir iş fırsatı oldu mesela, bana yönlendirdi. İşte sen istersen görüşebilirsin şeklinde. Bu arada başka bir mentorum var. Kendisi kadın değil, Adem Kanat. Ona da buradan sevgiler gönderiyorum. Hani sadece tabii ki kadınlardan ilham aldım ama pek çok erkek mentorum da oldu ve onlar da bana bana çok şey kattı. Yani zaten burada çok cinsiyet ayrımına girmeyeceğim ama sadece şey için söylemiştim. Bu alanda bir kadın olarak var olmak zor olduğu için bu iki isim bana ilham oldu ama mentorluk sürecini pek çok farklı kişiyle yürüttüm diyebilirim.
Yok, zaten çok önemli. Bir kere yani senin oradaki hemcinsinin olması, yani bu tam tersi de olabilir. Erkek için de aynı için söyleyebilirim. Kadın egemen bir yerde çalışırken mesela düşünsene, şu an çok stereotip bir şey söyleyeceğim ama bir hastanede kadın hemşireler var ve sen hemşire olmak istiyorsun erkek olarak. Şimdi nasıl oraya gireceksin diye bir endişe duyabilirsin. Orada bir tane bu işi yapan bir erkek görsen hemen gidip onunla konuşup buraya nasıl gelebildiğini sorabilirsin. Şimdi senin örneğine çevirdiğimde senin ilk girişte kadınlara ulaşman çok normal yani. Bunda hiçbir beis yok. Ve onların sana mentorluk vermesi, çünkü zaten senin karşılaşacağın problemleri muhtemelen onlar daha önce karşılaşmış ve sana sorular sorarak ederek zaten mentorluğun olayı da aslında bir nevi biraz oradan geliyor. Anladığım kadarıyla biraz kendin isteyerek ve uğraşarak tırmalamışsın. Yani aslında armut piş ağzıma düş olmamış.
Evet.
Ve bu çok bu da çok değerli. Şimdi bu tip insanlara ulaşmak için ne tavsiye ediyorsun? Yani Sisters Lab'i arada sıkıştırdın söyledin ama hı-hı, o biraz daha farklı bir yerde konumlanıyor bence. Belki oraya farklı konuşuruz. Ben
tamam,
senin kendi hı-hı özel hikayenden almak istiyorum. Burada herkes o kadar rahat değil. Ben anlayabiliyorum. Yani böyle gideyim sorayım, işte ben de kendim de hala da söylüyorum. Burada da söylüyorum. Sorabilirsiniz istediğiniz şeyi. Biraz orada yani hala böyle internet bile olsa bile çekinceler olabiliyor. Sen bunları yani kişisel olarak aşmış olabilirsin de ne tavsiye edersin? Yani mesela nasıl bir dil kullanılmalı? Mesela şöyle yapmayın. Ben direkt kendimden söyleyeyim. Merhaba abi, nasılsın? Sana bir sorum var. Cevap yok. Ya abi sor artık o soruyu yani. Yani onu yazmışsın.
Kesinlikle.
Devamını getir yani lütfen gibi. Ben örnek verdim. Sen kendi deneyimlerinden bahsetmek ister misin?
Ben öncelikle şunu öneriyorum. Dediğin gibi ben karakter olarak atılgan bir tipim ama utangaç insanlar için de bence burada en önemli şey, kendilerini bir tık geliştirdiklerine inanırlarsa birine soru sormak daha kolay oluyor. Çünkü sıfır noktasında gittiğimizde şey olabiliyor. Yani kendimize güvenmiyoruz. Bir noktada işte ne soracağım, beni aşağılar mı gibi korkular oluyor. O sebeple ben hani az önce de bahsettim. Böyle bir sene hiç kimseye bir şey danışmadan kendim çalıştım. Hani sonra baktım ki hani bir şeylere gerek var. O şekilde bir arayış içerisine girdim. Tabii hiç kimse bir sene beklemek zorunda da değil bu arada. Bu noktada bence üslup olarak şey çok önemli. Karşıdaki kişiyi kesinlikle çok iyi araştırmak ve mesela atıyorum neden o kişiye yazıyorsun? Hani spesifik o kişide seni çeken bir şey olması lazım. Ben mesela yazdığım insanların ya gerçekten çalıştığı yerlerde çalışmak istiyordum ya da bir projelerini çok beğeniyordum. Oradan giriyordum sohbete. Yani Burcu Hanım'a mesela o şekilde ulaştım. Dedim ki hani ben sizin kariyer yolunuzu çok beğendim. Yolun başındayım. Bir kadın olarak da endişelerim var nasıl ilerleyeceğime dair açıkçası. Siz bana ne önerirsiniz? Hani şu projelerinizi de gördüm. İşte ben sizin kitapta paylaştıklarınızı da biliyorum. Hatta işte sizin çalışmanızdan esinlenerek şu çalışmayı yaptım ama daha fazlası nasıl olur? Hani ben genelde destekleyici konuşmayı seviyorum. O sebeple karşıdaki kişi de hani birazcık onu görüp cevap veriyor. O sebeple dediğim gibi karşıdakiye böyle boş soru sormak yerine ya da işte sırf tanınan bir yazılımcı veya siber güvenlik uzmanı diye sormak değil de gerçekten onun hayatına dair veya onun uzmanlığına dair bir şey merak ediyorsak bence ona dayandırarak sorarsak daha güzel cevaplar alabiliriz diye düşünüyorum.
Ya ben bir de tecrübeleri çok unik buluyorum. Yani ben kendi zamanımda onun yani benim early kariyerimle başka bir arkadaşın early kariyerini karıştıramam. Çünkü bir kere zaman değişti, her şey değişti, öğrenme şekilleri değişti. ChatGPT diye bir şey var mesela, en basiti şu an yani. Hani en basiti, onu söyleyeyim. Ve insanlara ulaşım kolay. Bu vadede ben böyle kendim örneklerini üzerimden vermiyorum da ben daha çok böyle ya mesela ben şeye çok garip geliyor bana hala. Abi efendim şimdi Ruby Rails yazıyoruz ya, Ruby öğrenmeye nereden başlayabilirim? Ya şimdi bu soruyu ben çok açık burada da söyleyeyim, anlayamıyorum yani hani gerçekten. Soruyu anlayamıyorum. Ne mesela nasıl bir cevap bekliyorsun diye soracağım bir gün birine galiba. Ya hiç cevap vermiyorum ya da Google'da araştırabilirsin diyorum. Yani bu belki çok kötü algılanıyor. Belki küfür ediyorlar bana ama gerçekten ben ne diyeceğim bilmiyorum. Çünkü ben Ruby öğrenme kaynaklarını ben de bilmiyorum. Çünkü onu öğrenmiyorum ben. Kullanıyorum. Yani bugün ben atıyorum bir ara Next.js öğrenmek istemiştim. Ben nasıl Next.js öğrenmeye yazıyorsam, giriyorsam öyle başlıyor. Mesela ben senin gibi değilim. Ben mesela siber güvenlik alanına ilgi duysaydım senin gibi. Senin anlattığın bütün hikaye beni baydı resmen. Hani baydı derken ben onlarla hiç uğraşamam o kadar. Benim pratik yapmam lazım direkt. Yani böyle bootcamp'e gideyim, eğitim alayım. Siz koymuş 500 kod bir şeyler söylüyorsun ya. Bunlar beni hani kötü anlamda baydı derken yani dinlemek baymadı. Beni şey yapıyor, bayar o kadar uzun süre. Bir şey yapmam lazım direkt. Birilerine ulaşmam lazım. Elimi kirletmem lazım. Ama ben şimdi bunu herkese söyleyemem ki. Herkesin öğrenme şekli aynı değil. Herkes aynı şeyden keyif almıyor. O yüzden bu sorular biraz zor. Bu sorulara biraz şöyle gelmek lazım aslında belki de. Sen de öyle demin söyledin ya. Bir daha tekrarlamak istiyorum insanlara. Ya ben bunları denedim. Bunları gördüm. Ama şunları yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bulamadım. Şunu yaptım. Buldum. Sence iyi midir? Bir bakabilir misin gibi gelir. Bugün de ben Sisters Lab bünyesinde mentorluk veriyorum. Hani orada bile söylüyorum. Yani sana bir şeyler önerebilirim istediğin konuda. Ama bakmam lazım. Sormam lazım. Çünkü ben de bilmiyorum. Beraber konuşabiliriz üstüne istiyorsan gibi. Orada aslında biraz daha oraya takılıyor. Gelelim günümüze. TürkNet'te çalışıyorsun. Söylemiştin. Biraz bahseder misin? Hani TürkNet'te nasıl bir ortam var? Nasıl çalışıyorsunuz? Yani tabii ki siber güvenlik alanında biraz konuşmak zor oluyor. Ben konuklarımın çoğunda en zorlandığımlar siber güvenlikçiler oluyor. Yani ne dil konuşabiliyoruz ne teknik bir şey konuşabiliyoruz. Böyle yani hani bayağı şey diyor. Yani bilmiyorum ne kadarına izin verildi senin için ama verildiği kadarıyla orayı sen biliyorsun. Biraz bahseder misin? Gerçekten şimdi siber güvenlikçi olarak TürkNet'te büyük kurumsal bir firma çalışmak nasıl bir şey?
Tabii bahsedeyim. TürkNet aslında benim başlangıç sürecim itibariyle çok içime sinen, çalışmaktan mutluluk duyduğum bir firma. Bunu gerçekten şu an burada çalışıyorum, devam ediyorum diye söylemiyorum. Çünkü hiç bahsetmek istemeyip geç edebilirdim. Yani ilk mülakat aşamasından itibaren anlatayım istersen Ender. Ben Sisters Lab aracılığıyla TürkNet'le mülakat aldım. Ama şöyle, benim zaten mevcutta bir işim vardı. Bahsettiğim Londra menşeli firmada siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyordum zaten. Ama bu firmada ben daha çok yazılım işleriyle uğraşıyordum. Tabii ki başta böyle söylenmemişti ama sonrasında kendimi böyle bir mobil uygulama yaparken buldum ve şey dedim, hani ne yapıyorum ben burada? Yani uzmanlaşmak istediğim alan bu değil. Mutlu hiç değilim. O sebeple bir iş arayışı içerisindeydim zaten. İşte senin az önce bu bootcamp'ler beni bayıyor dediğin yere geçiyoruz. Bir bootcamp aslında Sisters Lab'in açtığı Women in Tech Academy ismi. Bu akademi 3 ay sürüyor ve başarılı olan adaylara iş veya staj imkanı sunuluyor. Genelde bu kadın akademilerine şey gözüyle bakılır. Birazcık bu konudan da eğer seni rahatsız etmezse bahsetmek isterim. İşte kadın akademisi mezunu, işte pozitif ayrımcılık gördü vesaire gibi. Buna değinmek istedim ki baştan sona süreci insanlar böyle şeffaf bir şekilde görüp kolay mı zor mu veya bir ayrımcılık var mı kendileri karar versin. Biz 3 ay boyunca eğitim aldık Sisters Lab'de. Az önce sen de söyledin, böyle şeyler gerçekten insanı bayabiliyor ve bu arada ben de öğrenme süreci olarak mesela bir bootcamp'tense doküman okumayı tercih ederim. Ama bazı şeylerin de kapısı olabiliyor, anahtarı olabiliyor diyebilirim. Biz 3 ay boyunca eğitim gördük ve gerçekten çok yoğun bir eğitim gördük. Ben o sırada çalışıyordum da işte hafta sonları 8'de kalkıp 12'ye kadar bir yazılım dersi, Python dersi görüyorduk. Hafta içi 2 gün boyunca akşamları 2 saat olacak şekilde pair coding yapıyorduk. Onun dışında her hafta Medium'a yazı yazıyorduk Python'la ilgili. Bunun yanı sıra da kodlama ödevleri veriliyordu ve en sonunda da bu 3 ayın sonunda da tüm bu şeyleri yerine getirdikten sonra bir bitirme projesi verildi ve bu bitirme projesinden de başarılı olan ve şirket kültürlerine de açıkçası uyumlu olan bireyler başarılı olarak sayıldı. Böyle hani çalışan ve hiç bilmediği bir işte mobil uygulama o sırada React öğrenmeye çalışan biri olarak benim için hiç kolay değildi, öyle söyleyebilirim. Bu akademinin sonunda başarılı olunca zaten Sisters Lab'in iş ortaklarıyla CV'miz gönderildi. Örnek veriyorum, tam sayı hatırlamıyorum. 30 kişi ya da 20 kişi mezun oldu diyelim. Bu 20 kişiden de sonra firmalar elbette kendileri CV'leri seçiyorlardı. Seçtikten sonra adaylara gönderiyordu. Yani başarılı olan herkes iş bulmadı. O elemeden geçtikten sonra işte mülakata davet edildik ve aynı normal bir işe alım süreci gibi, çünkü ben gerçekten bir junior'a göre çok fazla mülakat almış bir insan olabilirim her yere başvurduğum için maalesef. Bu süreç tamamen aynı ilerledi. İnsan kaynaklarının mülakatına girdim. Daha sonra teknik bir mülakata girdim. Daha sonrasında işe alındım açıkçası. Yani nasıl bir junior aday herhangi bir firmada işe giriyorsa aynı sistem uyarlandı. Yani kesinlikle Sisters Lab'den geldi bu aday diyerek kimse işe alınmadı. Ama şöyle bir imkan oldu bizim için. Sister Step toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yapan bir topluluk kuruluş ve dolayısıyla seçtikleri firmalarda tamamen buna, bu konuya özen gösteren firmalardı. Dolayısıyla ben oraya gittiğimde bu konuda bir zorbalık görmeyeceğimi bilerek veya mülakatta bir kadın olduğum için cinsiyete tabi bir ayrıma tabi tutulmayacağımı bilerek gittim ve gerçekten rahat bir mülakat geçirdim bu anlamda. Kesinlikle böyle gerilmedim veya işte insan kaynaklarının buna ilişkin bilgisi ve tavrı çok kıymetliydi. Ben yine çok konuştum böyle ama ilk bu sürecim, TürkNet'e giriş sürecim bu şekilde oldu. Girdikten sonra da ben öncesinde stajımda ve ilk işimde Red Team alanında pentester olarak, aslında siber güvenlik uzmanı diyoruz ama işte bunun yazılım gibi içerisinde bir sürü ayrı kısmı var. Bir kırmızı takım çalışanı olarak ben kendimi geliştirmişken TürkNet'te aslında öyle bir şeye ihtiyaç yoktu yani ben gireceğim zaman. O sebeple operasyon biriminde ihtiyaç vardı. Siber güvenlik operasyon biriminde ve burada başladım aslında. Şu anda da yaptığım şey tam olarak bu diyebilirim. Çeşitli siber güvenlik ürünlerinin yönetimini yapıyorum diyeyim. Az önce sen de bahsettin. Çok fazla ürün ismi veremiyoruz.
Day by day kod yazmıyorsun o zaman. Yani böyle gündelik bir kod yazma sürecin var mı?
Şimdilik yok. Ama şöyle söyleyebilirim. TürkNet kendi içerisinde çalışanlarının gelişmesine çok imkan sağlayan bir kuruluş. O sebeple hani farklı bir alana geçmek istersem bunu sağlıyorlar. Örneğin hani az önce de bahsettim. O alanda bir ihtiyaç yoktu ama bir Red Team'e geçmek istersem diyelim. O alanda da ihtiyaç varsa bunu sağlarlar ve o zaman işte az önce bahsettiğim işte Python'dır, Go'dur, bunları kullanmaya başlarım. Ama şu an aktif olarak kod iş içerisinde yazmıyorum.
Anladım. Peki şimdi şirketinin dışında sen kendi alanında kendini geliştirmek için neler yapıyorsun son zamanlarda?
Tabii bahsedeyim. Ben Women Tech Academy ile birlikte ve üniversitede aslında Python dersi görmüştüm. Bunu unutmamak adına sürekli pratik yapmaya çalışıyorum. İşte HackerRank'ten ve farklı sitelerden oturup her gün kendime bir case açıp onu çözmeye çalışıyorum. Onun yanında şu an Go öğrenmeye başladım. Ara sıra yine Script 5'e bakıyorum çünkü bazen onu kullanabiliyoruz işte de aynı şekilde. Bunun yanı sıra bir de şu an hala ben mentorluk almaya devam ediyorum. Çünkü sen de bahsettin, daha yolun çok başındayım. Siber güvenlik alanında sertifikalar çok önemli ve aslında iş değiştirirken veya bulurken de senin o alana dair uzmanlığını gösteren şey bir nevi tecrübenin yanında sertifikanda. OSCP sertifikası almak istiyorum. Uzmanlık sınavı bu siber güvenlik alanında. Şu an deneyimimle bunu almam çok zor ama OSCP'ye giden yoldaki adımları takip ediyorum diyebilirim. Bu nedir? Security Plus sınavı var. Sonra işte Linux sınavı var. Sonra atıyorum OSCP, işte HackerRank, Hack2Box gibi sitelerden bahsetmiştim. Aynı zamanda bunlardan da günlük pratik yapmaya devam ederek. Bunu şey gibi düşünebilirsin bu arada, Hack2Box vesaire bilmiyorsan. İşte HackerRank gibi düşünebilirsin. Orada da case'ler var. Onları çözüp ilerliyorsun. Bunları yapmaya devam ediyorum diyorum ve dediğim gibi o sertifika sınavına hazırlanıyorum ve aslında sınava hazırlanırken de çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Şimdilik sürecim bu şekilde ilerliyor.
Valla yolun açık olsun. Çok güzel şeyler bunlar ve hani yapabileceğine ben inanıyorum. Çünkü zaten bunu kendi kendine kanıtlamışsın. Önemli olan tabii ki etrafta bir ton şey oluyor. Türkiye'de yaşadığımız için yani o kadar konsantrasyon kaybedici şeyler var ki bir şekilde insan kendini ondan dışarıya da atmak istiyor ama içinde de kalmak istiyor falan derken böyle bir karmaşıklık oluyor. İnşallah senin için güzel günler ve şeyler olur ama ben yazılım anlamında kendini bir burada mentor demeyeyim de yani hani geliştirmeni tavsiye ederim açıkçası. Çünkü bir noktada ihtiyacın olacak. Özellikle Linux ve hani makine yönetimi anlamında. Çok iyi bilmiyorum o tarafları ama en azından duyduğum kadarıyla, anladığım kadarıyla ya da orada artık hangi programlama dil daha çok kullanıyorsa, Go mu Python mı neyse o. Onda biraz uzmanlaşmak, bir şeyi biraz iyi bilmek, ondan sonra etrafından T-shape diyorlar ya, o şekilde olmak iyi oluyor. Ve bu zamanlar o zamanların temeli için çok önemli bence. Yani şimdi başlayınca zaten bu 5-6 sene sonra artık onun uzmanı olmaya başlıyorsun. Çevresinden zaten minik minik şeyler illaki geliyor. O T olmaya başlıyor. Bir şekilde yakalayabilirsin. O yüzden biraz gözü açık tutmak lazım orada. Ben biraz şeyi konuşmak istiyorum. Yani bu siber güvenlikten biraz daha çıkıp seninle buradaki, sen de yayına gelmeden önce atıp tutuyordun şunu diyeceğim, bunu diyeceğim diye. Sister Lab konusunu konuşmak istiyorum. Bir nasıl Sister Lab'e? Çünkü sen orada herhalde daha böyle program asistanı falan gibi, yani bir gerçekten fiilen görev alıyorsun. Bizim gibi mentor değilsin yani. Biz geliyoruz, takılıyoruz, mentorluk yapıyoruz açıkçası. Hani sen daha projelerin içerisinde görevler alıyorsun, bir şeyleri yönetici diyorsun. Ama bu arada ben Sisters Cast'ta da çalışıyorum. Çok kendimi yerden yere buldum ama değil. Ben de çalışıyormuşum. Onu soracağım. Sisters Labs'ı burada çok konuştuk. Ne olduğunu, ne bittiğini çok bir cümleyle söyleyebilirsin istiyorsan. Ama tabii. Ben senin bir tanışmanı, orada neler yaptığını ve insanlar, özellikle kadınlar ve kız çocukları neden Sisters Lab'e dahil olmalı? Biraz bunlardan bahsedersen sevinirim.
Tabii. Öncelikle ben Sisters Lab'de işbirliği geliştirme sorumlusu olarak görev alıyorum şu anda. Sisters Lab yolculuğuma bahsetmiştim. Women in Tech Academy ile başladım. Akademi sonunda da bende şöyle bir şey oldu işte. İşe de yerleştim ve böyle bir vefa borcu gibi şey oldu. Hani güvenli hissettiğim bir ortamdı zaten ama hani kurucularını zaten çok seviyorum, çok keyifli anlaşıyorum. Dedim ki o dönem asistan eğitmen arıyorlardı akademinin ikinci dönemi için. Dedim ki ya ben başarılı bunu mezun oldum. Ben yapayım dedim ya asistan eğitmen ben olurum. O şekilde aslında ben dahil oldum. 3 ay ikinci akademide asistan eğitmenlik yaptım. Sonrasında akademi de bitti. Dedim ki tamam çok güzel çalışıyoruz yani ben sizi seviyorum. Siz de beni sevdiniz. Ben birazcık da böyle insanları dürtmeyi seviyorum. Dediler ki okey sen bizimle çalış. İşte ben zaten... Az önce de bahsettim hem mentorlara hem firmalara böyle yazarken çok çekinen bir tip değilim. Kendimi de ifade etmekte zorlandığımı düşünmüyorum. O sebeple dediler ki tamam işbirliği geliştirme kısmında sen bize destek ol. Ve o şekilde Sisters Lab içerisinde kaldım. Yani 1-1,5 sene oluyor sanırım. Ben de zamanı sayamıyorum çünkü gerçekten çok keyifli çalışıyorum Sisters Lab içerisinde. Sisters Lab bu arada kısaca da bahsedeyim. Kız çocukları ve kadınları sistem alanlarında istihdam etmek ve geliştirmek üzerine çalışan bir sivil toplum örgütü, dernek.
Şimdi sistem çok... Onu söylemek gerekiyor sistemin ne olduğunu aslında. Sistem alanı ne demek?
Tabii hemen belirteyim. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çalışan kız ya da çalışmak isteyen kız çocukları ve kadınları destekleyip tamamen bu alanlara dahil etmeyi hedefleyen bir topluluk Sisters Lab. Aynı zamanda dernek. Sisters Lab içerisinde tamamen gönüllülük esasına göre insanlar çalışıyor. Sadece bootcamp'lerde ki süreç farklı ilerliyor. Bootcamp'ler içerisinde işte eğitmenlere vesaire sponsorluk şeklinde ilerliyor. Ben de bu noktada aslında görev alıyorum. Firmalarla görüşmek, projelerimizi tanıtmak. İşte Women Tech Akademi'den bahsettim. Şimdi senin de aramızda mentor olarak bulunduğun AFET projesi var. Ben de birazcık şey var Ender. Hani bir sorun var. Aynı bir böyle sosyolog gibi böyle bir dürtülme yaşıyorum. Diyorum ki bir sorun var. Buna çözüm nasıl buluruz? Bunun aracı nedir? Sister Step bana orada çok destek oldu. Şöyle hani dedim ki tamam afet yaşadık hani hepimiz mahvolduk ne yapabiliriz hani sorun ne şu an herhangi bir şekilde neyin ne noktada dokunabiliriz ve bir afet mentorluk projesi başlattık. Ben de orada işte tamamen bu süreç nasıl olacak planlaması işte projeyi yazıp firmaya götürüp işte bizim böyle bir projemiz var ilgilenir misiniz diyen kişiyim. Sisters Lab'de çalışmalarım bu şekilde ve neden Sisters Lab'e kadınlar katılmalı? Çünkü çok rahat bir çalışma ortamımız var. Hiyerarşi yok bir kere. Kimse kimseye mansplaining yapmıyor. Aramızdaki erkekler de yine aynı şekilde. Yani Sisters Lab diyoruz ama bizim pek çok gönüllümüz var. Ender de aslında bunlardan bir tanesi. O da podcast kısmımızda çalışıyor. Ben içerisinde bulunduğum zaman hiçbir görevde çalıştığım erkek tarafından bir mansplaining'e uğrayacaksam veya kötü bir şey yaşayacaksam buna sessiz kalınmayacağını biliyorum. Ve bu beni çok güvende hissettiriyor. Yani olabilir çünkü her topluluğa farklı insanlar katılıyor ve bize hitap etmeyebilir. Ama burada biz bunu kesinlikle engelliyoruz. Yani kimse kimseye bir zorbalık yapamıyor. Bunun yanı sıra ben Ender hani dedim ya atacağım tutacağım şunları söyleyeceğim diye. Şundan bahsetmek istiyorum. Çok fazla çünkü duyuyorum. Kadın yazılımcılar konuşmacı olmuyor. İşte etkinliklere gelmiyor. Niye gelmiyor? Bunun tartışmasını yıllardır galiba Twitter'da yazılımcılar olarak dövüşerek yapıyoruz. Sisters Lab'in aslında YouTube kanalına girilse yani... 100'e yakın yayın var ve hepsi kadın yazılımcı, kadın moderatör ve bir şekilde bu kadınlara ulaşılmış. Yani bunu mesela biz nasıl sağladık? Öncelikle mesela işte ben buradan önce işte İBB'nin konuşmacısı olarak gittim ama hani tir tir titredim gerçekten. Dedim ki ne soracaklar, ne olacak, ne yapacağım falan. Yani bütün ekip bana dedi ki sen yapamazsan kim yapacak? Yani birbirimizi bir noktada destekliyoruz ve motive ediyoruz. Bence bu çok etkili oluyor. Yani bir kadın konuşmacı istemiyorsa ben ona gerçekten saatlerce yazıyorum. İşte ben de yayınına katılacağım. İşte bilmediğim bir soru olursa işte şöyle cevaplayabilirsin. Bu birazcık etken diye düşünüyorum. Onun dışında yine bu kadın yazılımcılara nasıl ortam sağlanabilir? Hani biz bunu online yaptık ama fiziksel etkinliklerimiz de oldu bizim. Bunlarda da yine bu kadınların ulaşımında rahat olacağı saatlere bu etkinlikleri düzenlemek. Ve yine katılımcı oranını senin burada yaptığın gibi %50-%50 eşit oranda tutmak bence güven veren bir şey. Bu şekilde çalışıyoruz ve bu şekilde güven veriyoruz diyebilirim.
Ya şimdi sayı tabii ki az. Ben de burada yapmaya çalışırken ben de zorlanıyorum aslında birilerini bulmaya çalışırken. Çünkü benim burada bir hikaye konuşmam gerekiyor. Yani şimdi sen de geldik, bu konuları konuştuk. İkinci bir kadın aldığımda artık bu konuları bir daha aynı şeyleri konuşmak olmuyor. Onunla da farklı bir şekilde konuşmam lazım gibi oluyor. Bu sefer konfliktlerini de engellemeye çalışıyorum. Biraz işim zorlanıyor burada ama bu son zamanlarda Twitter'da dönen herhalde bir 6-7 ayda bir harlanan, Türkiye'de ekstrem bir şey olmazsa kadın yazılımcı konusu. Ben çok dahil olmuyorum. Çünkü ben konunun açıkçası şu an biz de seninle burada platformda iki kişi konuşuyoruz. Bununla değil, gerçekten oturup konuşulması gerektiğini, topluluk önderlerinin bir araya gelip bir sempozyum gibi bir şey yapıp bunları konuşması lazım. Orada herkes birbirine, buradan da söylüyorum, laf atıyor. Ve bu benim hiç de hoşuma gitmiyor. Yapılacak şey çok açık. Bunu herkes söylüyor zaten. Ya burası da yeri değil, gelin konuşalım, şöyle yapalım, böyle yapalım ama bilmiyorum. Yani çok da artık ilgilenmiyorum yani. Koca koca insanlar çünkü. Çok da böyle boğazımı patlatmak istemiyorum. Ben elimden geldiğini sisle böyle dahil oldum ve senin dediğin gibi o ortamı da gördüm. Ben bir erkek olarak çok çekindim açıkçası başlarda. Hani bir şey söylerim yanlış anlaşılabilir. Biraz geride durdum, çok ilgileniyorumdur. Yanlış anlaşılabilir. Ama öyle yanlış anlaşılmadığını fark edince aslında zaten Sistiz Lab'de de göz önünde olup bir şey yapmanız gerektiği için. Çünkü yani bir STK olduğu için imza atıp üye olmuyorsunuz. Yani gidiyorsunuz 2-3 tane bir yerinden tutuyorsunuz. Ondan sonra kaybolabilirsiniz. Önemli değil. Ama tutup bırakıp giderseniz, şimdi birileri size güvendiği için kaybolursanız olmuyor. Yani gerçekten fonlu, destekli projeler oldukları için onun altına zamanınızı ayarlayıp girmeniz gerekiyor. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Ve öğrenmiş olunca da ondan sonra şimdi böyle takılıyorum. Öbür sohbet muhabbet kanalları da var, bilmem ne. Güzel, ben de orada buldum kendimi. Aslında bir böyle bir ben de uzaktan da olsa birilerine yardım etmek istiyordum. Ve hani bu mentorluk projesi de çok iyi oldu. İki mentim vardı. Bir tanesi rahatsızlığından dolayı bırakmak zorunda kalmıştı. Şimdi birisiyle devam ediyoruz. Güzel bir süreç. Remzedelere yardımcı olmak çok iyi ama bir yerden de biraz böyle challenging aslında. Özellikle çünkü bir travmatik bir durum var. Ama orada gene sessizler bize yardımcı oldu. Öncesinde bir eğitim aldık bütün mentorlar olarak ki buradan Müşra'ya selamlar olsun.
Çok
o da galiba psikoloji onun profesyonel alanı diyebiliyorum.
PDR, o da mezunu. Yüksek evet, lisans PDR'ci.
Yani o alanı, yani bizim gibi bir tane yazılımcı gelip anlatmıyor kafasına göre bir şeyleri. Yani o işi o zaten. O da bayağı, o da ayarlanmış. Çok güzeldi. Şimdi öyle devam ediyoruz. Daha birinci haftası oldu zaten. Bakalım, bayağı bir uzun bir maraton. 4 aylık bir süreç. Ben inanıyorum güzel şeyler olacak. Yani herkes bildiği şeyden yardımcı olsa zaten aslında hiçbir problem olmayacak. Bir şey çıkmayacak. Yani böyle ortalıkta koşuşturunca, panik olunca biraz işler karışıyor. Ama çok normal aslında. Büyük ve travmatik bir şey yaşıyoruz aslında. Yaşadık bile demiyorum artık. Umudumuz inşallah düzelmesi yönünde. Daha aydınlık günler görmemiz yönünde. Valla ben son olarak sana şunu sormak istiyorum aslında. Ara ara sen böyle tipler verdin ama. Şöyle bir toplarsak. Yeni de bir siber güvenlik yazılımcı sektörde çalışan biri olarak bu sektöre girmek isteyenlere, siber güvenlik alanında özellikle girmek isteyenlere neler tavsiye edersin? Kendileri nasıl geliştirebilirler, nasıl girebilirler? Minik minik söyledik ama şöyle bir toplarsak son olarak.
Tabii. Böyle hani bütün söylediklerime ek olarak sadece şunu söyleyebilirim aslında. Bir, heves ve isteği hiçbir zaman kaybetmemeliler diye düşünüyorum. İkincisi de sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda soft becerilerini de geliştirmeye çalışarak ve hiç korkmayarak bence bir adım atsınlar diyorum. Yani bir noktada gerçekten endişeleri varsa bana yazabilirler veya daha uzman, daha bilgili bu alanda çalışan insanlara yazıp böyle bir yerinden dürtüp eğer istiyorlarsa ben mutlaka yer edinebileceklerine inanıyorum açıkçası. Ve şu konuda da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bana mentorum demişti. Yoluna çok taş koyan olacak veya ekip içerisinde çalışırken çok belki de mansplaining'e uğrayacaksın. Uzmanlığın çok sorgulanacak. Ama bunu sen gerçekten kullan ve seni daha fazla hırslandırsın ve ilerlemek istediğin yere getirsin. Onlar da belki bu cümleyi böyle baz alabilirler. Özellikle kadınlar için söylüyorum. Çünkü sayımız az olsa da varız. Birileri bir şeyleri yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. İsterlerse Sister Step'e de gelip illa siber güvenlikçi olmalarına ya da yazılımcı olmalarına bile gerek yok. Gelip orada bir şeyler üretmeseler de kalıp komüniteye var olabilirler orada. İstediklerini yapabilirler. Veya bizim sunmak istediğimiz imkanlardan yararlanabilirler. Öyle söyleyebilirim. Çünkü Sister Step üretmeye hep devam edecek ve bir noktada eminim onlara da hitap edecektir. Şimdilik bunları söyleyebilirim Ender.
Süpersin. Çok güzel şeyler söyledin. Toparlayıp ve umarım insanlar da bunları uygulamaya çalışırlar. Son dedim ama bonusla bitirmek istiyorum. Bu konuyu konuşmasam olmazdı. Çok böyle kısaca. Senin Twitter bio'nda cat servant yazıyor. Bir, niye bu yazıyor? İki, kediler hakkında ne düşünüyorsun?
Kedileri iki varlar ve deliler. Bunu herkes kabul ediyordur diye düşünüyorum. Ben part-time bilgisayar mühendisiyim. Birazcık siber güvenlik uzmanıyım. Biraz da kedi annesiyim. Kedileri seviyoruz. Genel olarak hayvanları da. Eğer TürkNet bunu duyup maaşımdan kesmezse, yani günümün çoğunluğunda kedi hizmetkarı olarak geçiriyorum. Kedime bakıyorum. Bu soruyu da böyle cevaplamış olayım.
Yok canım, zamanını ayarlıyorsundur. Yani kimsenin boş zamanlarında ne yaptığına karar verebilecek durumu olduğunu düşünmüyorum.
O işin şakası.
Kediler de zaten çok vakit alan hayvanlar değiller. Kendi kendilerine aynı benim gibi dünyaları var ve takılıyorlar. Ben çok şaşırmıştım. Eve getirmiştik ilk kedimizi. 2 aylıktı ve sokakta, otoparkta ağlıyordu. Veteriner bu dedi çok sağlıklı. Bunu siz alın dedi. Sahiplendik.
Çok doğru
eve geldik.
Demiş.
Ve ya işte siz kumunu arada koyun dedi. Hiç gerek bile olmadı yani. Hani biz yeni bir ev onun için, yeni bir yer, gitti oraya yaptı yani direkt. Nereden biliyorsun da yapıyorsun yani? İnsan evladı olduğu yere yapıyor yıllarca.
Onları kesinlikle
çok enteresan, bana çok enteresan gelmişti. Bana çok ilginç gelmişti. Yani enteresan hayvanlar gerçekten. Eğlenceli hayvanlar. Öyle deyip kapatalım. Benlik bu kadar. Senin başka eklemek istediğin bir şey var mı?
Valla hayvanlardan girdin demeden de geçemeyeceğim. Harika hayvanlar. Bence herkes sahiplensin. Siniri stresi alıyorlar. Motive ediyorlar. Motivasyon kaynağı isteyene kedi öneriyorum. Çünkü challenge'lar için birebir. Çok keyifliydi Ender. Çok teşekkür ediyorum sana.
Ben teşekkür ederim Ayşe. Ağzına sağlık. Bugün Ayşe Aktağ'ı dinledik. Bir başka bölümde görüşmek üzere.